Ayrım 7.
Nice'deki kasinoda epey vakit geçiren Sao, orada da aynı lüksü bulacağını sanmıştı. Ancak bunun için daha birkaç yıl beklemesi gerekecekti. Yüzünün her halinden belli olan düş kırıklığı Helge'yi pek eğlendirmişti doğrusu. Yine de epey rahat bir hafta geçirdiler. Vladi ile Helge son 6 aydaki aralıksız politik faaliyetin kendilerini nasıl yorduğunu fark etmemişlerdi. Toplantılar, sokak gösterileri, sabaha kadar süren tartışmalar dışında bir yaşamları olmamıştı. Zavallı karlı bütünüyle ihmal etmişler, şimdi Sao sayesinde yine bir araya gelebilmişlerdi. Dac'ın zavallı yurttaşlarının öksüz kalmalarına ve tecavüze uğramalarına çok az kaldığı halde, birleşmeden önceki baş döndürücü birkaç haftada bunu fark edebilenlerin sayısı gerçekten çok azdı. Vladi de bunlardan biriydi. Kuşkularını basında ve televizyonda gözlemlemişti. O günlerde Bond'daki büyük lahanayı, kol kastediliyor, taklit eden küçük lahanalar dostça ama yine de üstünlük taslarcasına karşılık veriyorlardı kendisine. Profesör Meyer, sen ve arkadaşların eski dünyanın insanlarısınız. Senin kalben hep sosyalist kalacağını biliyor ve bunu bir kusur saymıyoruz. Başlamaya ve unutmaya hazırız. Demokrasiye hala katkıda bulunabilirsin. Bizimle gel. Yeni Almanya'yı birlikte inşa edelim. Sao, Vladi'nin kafasının başka yerde olduğunu biliyordu. Vladi, arkadaşının köle işçilikten mülk sahibi olmaya geçiş hikayesine kibarca bir ilgiden başka tepki göstermemişti. Vladi ile Helge, güneş altında birkaç gün geçirdikten sonra suçluluk hissetmeye başladılar. Sao geceleri onların fısıldaştığını duyuyordu. Ne konuştuklarını pek anlamasa da duyabildiği bir iki sözcükten ülkelerinin geleceğinden kaygı duydukları belliydi. Hikayenin tüm ayrıntısını sadece genç kalacağın kulağıyla dinlemişti. Sao'nun kendi yaşantısını değiştirmek için tarihin artan hızından yararlanması, Vietnamlı girişimcinin serüvenleri ve ilk milyonunu kazanmasını çok daha heyecan verici bulmuştu. O sırada annesiyle babasına ve onların son zamanlardaki faaliyetlerine karşı iyice soğumuş durumdaydı. Berlin ve Dresden'deki büyük gösteriler genç adama etkilememişti. Mizacı gereği sokaktan ziyade komite odalarına uygun bir insandı. Duygu gösterisi yapmaktan utanırdı. Kalabalıkların tutkuları onu korkutuyordu. Vladi ile Helge küçük aslan yavrularının büyümesini seyrederken birbirlerine umutsuzluk ve çaresizlikle bakmaktan fazla bir şey yapmamışlardı. Sao'nun hikayesi Karl'ı heyecanlandırmıştı. Sanki Sao ona büyü yapmıştı. Gözleri parlayarak dikkatle dinliyor ve zaman zaman ayrıntıları kaçırmamak için adamın sözünü kesiyordu. Vladi ile Helge'yi Vietnamlı dostlarının anlattığı hikayeleri daha bir ciddiyetle dinlemeye yönelten şey, aslında Berlin'deki politbüronun sallantılı durumundan başka bir şey düşünmeye niyetleri yoktu. Karl'ın bu ilgisiydi. Sao Moskova'ya kaçmıştı. Anlattığına göre Dresden ve Berlin'le kıyaslandığında Moskova kozmopolit bir cennetti. Orada hemen Vietnam cemaatiyle ilişki kurmuş ve sadece 5 kişinin yaşadığı 2 odalı bir evde bir yatak bulmuştu. Bu 5 kişiden ikisi sürekli seyahatteydi ve biri komşu bir köyden geliyordu. Sao onlara yıllardır görmediği Kiev'deki kuzenini sordu. Ama öyle birini tanımıyorlardı. Bunun üzerine bir daha Ukrayna'ya gittiklerinde bir mektup götürmelerini isteyince arkadaşları güldüler ve mektup yerine yanlarına Sao'yu aldılar. Yol belgeleri ve para sorun değildi. Çok geçmeden bu iki gezginin gayri resmi iş adamları oldukları ve ilkel bir şekilde sermaye edinmeye çalıştıklarını anladı. Sovyetler Birliği'nin dört bir yanındaki Vietnamlı insanları kapsayacak, giderek genişleyen bir kara borsa ağı kurmaya çalışıyorlardı. Dağıtım ağları hem etkili hem güvenilirdi. Sao operasyonun boyutuna ve para olarak sadece dolar ya da markın kullanılmasına şaşırmıştı. Kiev'e giderken trende kendi yurdunu düşündü. Saigon'un 1975'te düşmesinden bu yana Hanoi'daki liderler yıkılmış bir ülkeyle baş başa kalmışlardı. Ülke ekolojisi kimyasal savaş yüzünden büyük zarar görmüştü. Bombalanan kentlerin yeniden inşa edilmesi gerekliydi. Öksüzlere ev bulunmalıydı. Savaşın dehşetini yaşamış askerlere iş bulunmalıydı. Fazla iş gücü, Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa'ya çok ihtiyaç duyulan malzemeler ve ana maddeler karşılığında satılmalıydı. Amerika Birleşik Devletleri savaş tazminatı vaat etmişse de sonradan verdiği bütün sözleri çiğnemiş, aksine bir ekonomik ambargo başlatmıştı. Sao, yurdunun cezalandırıldığını biliyordu. Direnmeye cüret etmişler ve kazanmışlardı. Şimdi çarpıcı zaferlerinin bedelini dünyanın en güçlü ülkesine karşı ödemek zorundaydılar. Savaş yılları gerilim, ıstırap ve korkuyla dolu geçerken bir gün zafere ulaşıp Vietnam'ı birleştirebilecekleri düşüncesinin heyecanını da yaşamışlardı. Tabii bunların hepsi geride kalmıştı. Barış sıradan insanlara fazla bir şey getirmemişti. Sao kırgındı. Mücadeleye bütün gücüyle katılmıştı. Cennetin sadece bir rüya olduğunu bilmekle birlikte yakın geleceğin az da olsa bir rahatlama getireceğini düşünmüştü. Umut, mücadele, umut ihanet, umut intikam, umut çöküş ve umutsuzluk. Tüm bunları Hanoi'da yapılan bir parti toplantısında anlattı. Dinleyiciler içinde pek çok ama çok sayıda insan sessiz bir kabulle başını eğmişti. 3 hafta sonra kendisini yeni bir cepheye, yolunu şaşırmış bürokratların yanlış yöne götürdüğü DAC'a gönderdiler. Ne hayat! Sao kavşakta durduğunu hissediyordu. Ayaklarının altındaki toprak sallanıyordu ve yaşamı çeşitli yollara yönelebilirdi. Kiev'de ne alıp ne satabileceklerini araştıran yurttaşlarına baktı ve onlara katılmaya karar verdi. Kurulmakta olan ağın Sovyetler Birliği'nin bütün büyük kentlerini kapsaması ve Doğu Avrupa'daki Vietnamlı işçilerle de bağ kurmaları gerektiğini düşünüyordu. Malın dağıtılması gerek diye gülmüştü Sao. Ve bizden iyi kim yapabilir? Yüzyıllarca Çin yönetiminde kaldık. Sonra da Fransız. Ardından Ruslar geldi. Şimdi de bir ekonomik sistem için çalışalım bakalım. Sao ile arkadaşları denenmiş ve güvenilir bir arıcılar ağı kurdular. Büyük paralar kazandılar. Çöküşün başlamasıyla birlikte mal bedelini dolar ya da mark olarak almakta ısrar etmişlerdi. Paranın bir kısmını Vietnam'a aktardılar. Hanoi'daki birçok yeni motosiklet ve televizyon video aseti bu faaliyetlerin ürünüydü. Hanoi aslında hala Saigon olan Ho Chi Minh City'ye yetişme çabasında küçük bir ekonomik patlama sergiledi. Sao ilk başlarda karlarımızı Oblast'ın parti yetkililerinden başlayıp merkez komitesi üyelerine kadar büyüklü küçüklü parti bürokratlarıyla paylaşıyorduk diye devam etti. Sonra sistemi değiştirmeye karar verdiler. Önceleri paniğe kapıldık. Bu bizim sonumuzu getirebilir mi diye. Biz orta büyüklükteki bir gölde oldukça küçük balıklardık. Şimdi ise kocaman bir denizde küçük balık olacaktık. Köpek balıkları her şeyi yiyeceklerdi. Nasıl da yanılmışız ama dostum. Nasıl da yanılmışız. Sao bu noktada sözlerine ara verip güldü. Derken bir kahkaha daha attı. Ses tonunda bir isteği sezmemek mümkün değildi. Komik olan ne Sao amca diye sordu Karl şaşkın bir sesle. Komik olan şu ki çöküşten sadece biz yararlandık. Kimse Sovyetler Birliği'nin bu kadar çabuk çözüleceğini beklemiyordu. Ama öyle oldu. Yeltsin Gorbaçov'u atmakta acele ediyordu. Önce Sovyetler Birliği'ni dağıtmak gerekseydi onu da yapardı. Rus mafyası gafil avlandı. Hem zaten onların bağlantıları bizimkiler kadar yaygın ya da etkili değildi. Onlar sistemlerini parti yetkilileriyle ilişkilerine dayanarak kurmuşlardı. Eski sistem felç olmuştu. Dağıtım ağı çöktü. Biz Vietnamlılar tıpkı savaşta onların bize yaptıkları gibi bir bedel karşılığında yardımlarına koştuk. Bir emir komuta zinciri kurup mal sevkiyatını sürdürdük. Kendi ulaşım sistemimizi kurduk. Açılan gediğe giriverdik oğlum Karl. Böylece Sao amcanın şimdi Paris'te bir dairesi ve Fransız karısı var. Canımın istediği yere gidebilirim. Ama en iyi dostlarım hala Vladi ile Helge. Gerçek dostlar. Dünyada onlar gibisi yok. Bunu hiç unutma Karl. Tamam mı? Sonra yine gitti. İşte bu Sao bir hafta kadar önce Vladi'ye telefon edip önemli bir iş için Berlin'e geleceğini bildirmiş ve yemek için randevulaşmışlardı. Vladi oraya gidiyordu. Vietnamlı bir köylü ailesinin oğlu Nguyen Van Sao, Kempinski'nin 3. kattaki lüks dairesinin köpükle doldurulmuş banyosundaydı. Çok keyifsizdi. Berbat bir gün geçirmiş, Londra'dan gelirken uçak geç kalkmış, Berlin'de ise Fransız pasaportu titizlikle incelenmişti. Ama en büyük düş kırıklığı istediği 17. yüzyıl prezervatifini alamamış olmasıydı. Fleur de Lis desenli prezervatif zamanında 14. Louis tarafından kullanılmışsa da katalogda işe yarayıp yaramadığı belirtilmemişti. Prezervatif güneş kralı öldürecek vebayı gerçekten önleyebilmiş miydi acaba? Sao prezervatifi babasının 70. doğum gününe armağan olarak istiyordu. Sotheby's'deki müzayedede muhtemelen Moskova ya da Berlin'deki bir müşterinin temsilciliğini üstlenmiş kürk paltolu bir çeçen fiyatı arttırmıştı. Sao küvetten çıkıp bornozunu giyerken hiç olmazsa namussuz herife kralın ipeklisine dokunma ayrıcalığı karşılığında 50 bin dolar daha fazla ödettim diye düşündü. Bugünlerde Rusya'da Amerika'dan daha çok dolar basıldığı için Sotheby's'e sahte dolar ödendiğini umuyordu Sao. Böylesine başarılı olduğu dünyadan kendini çok uzak ve tecrit edilmiş hissetmekteydi. Sorunu çözülmemişti. Babasına ne alacaktı? Geçmiş yıllarda yaşlı adama ipekli gömlekler, el yapımı ayakkabılar, antika Vietnam kostümleri, kasa kasa şampanya ve bir sürü şey göndermiş. Tabii armağanlarının çoğu sonunda Hanoi kara borsasına düşmüştü. Babası bu yıl ilk kez bir istekte bulunmuştu. Bir dergide 14. Louis'nin prezervatifinin açık artırmayla satılacağını okumuş, Sao'nun hiç anlayamadığı mistik bir nedenle bunu istemişti. Sao suçluluk duygusu içindeydi. Belki de çeçeni susturana kadar artırmaya devam etmeliydi. Babası ilk defa kendisinden bir şey istemiş ve o bunu yerine getirememişti. Sao babasını severdi. Baba Sao 1954'te Fransızların işgal ettiği ve yenilmez olduğuna inandığı küçük bir şehir olan Dien-Bien-Phu'da savaşmıştı. Ancak Fransızların safında savaşmış olduğundan bu gerçek çoktan unutulmuştu ve hiç kimsenin yeniden gündeme getirmeye niyeti yoktu. Aile tarihçesinde onun komünistlerin ajanı olduğu iddia edilirdi. Oysa yalandı bu. Sao'nun babası üniformalı bir uşak, Nim yakınlarında büyük bir malikanesi olan aristokrat bir Fransız albayının emireriydi. Albaya iyi hizmet eder, albay da ona iyi davranırdı. Eski elbiseler, eski ayakkabılar, bol bahşiş, şişenin dibinde kalmış şampanya ve bir iki tatlı söz basit Vietnamlı askeri mutlu etmeye yeterdi. Üstelik tüm bunlar usta bir berber olan Vietnamlının her sabah efendisini büyük bir özenle tıraş etmesinin karşılığıydı. Albay emirlerinden o kadar memnundu ki onu Fransa'ya götürmeyi teklif etti. Tarih namussuzluk etmeseydi götürecekti de. Sao'nun babası 1954 yılında bir sabah kuşatılmış Dien-Bien-Phu kentinde uyandı ve büyük bir askeri stratejist olmamasına rağmen akla bile gelmez sanılan şeyin gerçekleşmek üzere olduğunu gördü. Kendisinin bulunduğu taraf bozguna uğramak üzereydi. Vietnam direniş ordusu lideri Vo Nguyen Giap ya da Fransızların taktıkları adlı orman generali yankı uyandıracak bir zaferin arifesindeydi. Fransız ordusunun seçkin birliklerinin iki seçeneği vardı. Ya kayıtsız şartsız teslim olmak ya da toptan imha edilmek. Zalim bir düş kırıklığı başlamıştı. Sao'nun babası kurtuluşu kazanan tarafa kaçmakta buldu ve böyle hareket eden tek kişi o değildi. Fransız ordusu iki gün sonra teslim oldu. İkinci Vietnam Savaşı sona ermişti. Baba Sao eski efendisinin teslim olmaktansa öleceğinden emindi. Kendisinin tavrı geç kalmış bir taraf değiştirme olsa da politika ve duygu açısından doğru olanı yapmıştı. Fransızlar yenildiler. Bir daha dönmemek üzere Vietnam Yarımadası'ndan çekildiler. Albay ise yerli emir erinin sezgilerini doğrulayan bir hareketle intiharı tercih etti. En önemlisi Sao'nun babası Sao'nun annesiyle tanışmıştı. Gerilla yoldaşlarının şimdiden gazi kabul ettikleri 20 yaşındaki Tu Van da Dien-Bien-Phu'da savaşmıştı. Müstakbel kocasını Fransız üniformasıyla dikenli telin altından geçip tertemiz bir beyaz mendil sallarken gören oydu. Her nedense bu haline katıla katıla gülmüştü. Sonra onu sorguya çekmiş, Fransızlardan kaçtığını bildirmiş ve politik amirine teslim ederek cepheye dönmüştü. Fransızların teslim olmasından sonra Sao kızı bir an bile rahat bırakmadı. O da kendisini sevdiğini itiraf edene kadar hep peşindeydi. Tuvan tam bir komünistti. Bundan dolayı sevgilisinin politik eğitimini çok ciddiye aldı. Doğal olarak ancak eğitimini tamamladığına, yeni bir insan olduğuna inandıktan sonra ona bir oğul doğurmaya tenezzül etti. Küçük Sao. Ülkenin genel bir seçim sırasında bölündüğü 1956'dan sonra Sao'nun babası Tuvan ve komünistlerle kuzeyde kalıp Hu'yu Katolik papazlara ve küçük evini bir kuzenine bırakmıştı. Baba Sao Fransız ordusunda hizmet vermiş olmaktan pişmanlık duysa da Fransızların yaşam biçimini özlüyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse albayın konyak şişesinin dibinde kalan yudumları ve konserveler, söyledikleri şarkılar, güzel Fransız kadınları ile kıvırcık saçlı çocukların fotoğrafları gözünde tütüyordu. Fransız sömürge dönemini arıyordu. Oğlunun Paris'ten gönderdiği pahalı armağanlar ve yiyecekler aynı tadı veremiyordu. Vietnam'da hiç seçim yapılmadı. Neden? Çünkü Fransızların yerine geçen Amerikalılar komünistlerin kazanmasından korkuyorlardı. Arkasından 3. Vietnam Savaşı patlak verdi. Güney'in coğrafyasını bildiği için çok büyük katkılarda bulunacağı tartışılmaz olan Tuvan, küçük oğluyla kocasını Hanoi'da bırakıp yeni kurulan Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne, UKC, katılmak üzere Güney'e gitti. Ben yokken yemeğini ihmal etmemelisin Sao. Bebekken un çuvalı gibi toraman bir şeydin. Bir de şu haline bak. Korkuluğa dönmüşsün. Bana yemeklerini yiyeceğine söz ver bakayım. Sao söz vermiş, annesi de onu kaldırıp gözlerinden öpmüştü. Gözleri dolu doluydu. Kocasıyla oğluna veda ederken içinden bir ses onları bir daha göremeyeceğini söylüyordu. Kocasının kulağına ona iyi bak diye fısıldadı. Tuvan birkaç ay sonra 1962'de Amerikalıların ilk ciddi yenilgiyi aldığı Abbak Savaşı'nda öldü. Aslında küçük bir çarpışma olmuş ama savaşın kaderi de orada yazılmıştı. Küçük Sao bir gün babasının çalıştığı ve müşterilerin çoğunlukla izinli denizciler olduğu berber dükkanına geldi. Saat ilerlemişti ve içeride müşteri yoktu. Sao kararmış aynaya bakınca babası birden ağlamaya başladı. Sao sessizce sarıldı babasına. Babası Tuvan'ın düşündüğünü gösteren yumuşak bir sesle "Amerikalılar gerçekten aptalmış" dedi. "Bizi Fransızlar yenemediğine göre kimsenin yenemeyeceğini anlamıyorlar mı?" Sao her zaman yanında annesinin bir fotoğrafını taşırdı. Gelecek kuşaklar ve propaganda için çekilen o ciddi fotoğraflardan biriydi. Annesinin üstünde siyah tulum, başında hasır şapka, elinde tüfek vardı. Umut dolu yüzü gülümsüyordu. Son fotoğrafıydı ve Sao yaşamı boyunca onu hep yanında taşımıştı. Çarpışmaya gittiğinde yoldaşlarına gururla gösterirdi. Annesi nasıl böyle umut dolu olabiliyordu? Sao en çok buna gıpta ediyordu işte. Kendisininki bir zenginin yerleşmiş, rahat dünyasıydı. Ama geleceğe umutla bakmayı gerektiren bir şey vaat etmiyordu. İyice kurulanmıştı artık. Saatine bakınca epey geciktiğini görüp aceleyle giyinmeye başladı. Cüzdanını ceketinin iç cebine yerleştirdiği sırada telefon çaldı. Ayakkabılarını bağlarken birkaç kere daha. "Özür dilerim Herr Sao, sizi resepsiyonda Profesör Meyer adında biri bekliyor." "Yukarı gelsin" diye gülerek adamı yanıtlayan Sao altın kol düğmelerini taktı. Vladi kudama kadar yürümüş, soğuktan yanakları kızarmıştı. Şimdi kendini zinde hissediyordu. Vücudu da zihni de canlanmıştı adeta. Asansör çatı katına çıkarken yaklaşık 12 yıl önce eski Daç'ta Dresden'de tesadüfen karşılaştıkları geceden bu yana geçen yılların Sao'nun ve kendisinin yaşamlarında meydana getirdiği değişiklikleri düşündü. Sao odasının kapısını açmış, kapının önünde onu bekliyordu. İki arkadaş kucaklaştılar. Sao gözlerinde muzip bir pırıltıyla "Profesör, sana ilk sorum şu olacak" dedi. "İşçiler şimdi memnun mu?" İkisi de güldü. Bütün işçiler senin gibi yaşayamazsa o. Asansörle alt kata inip istakoz bara yürürlerken Vietnamlı yazık diye güldü. Havyar, istakoz ve şampanya ısmarlarken Halon Körfezi'nde deniz ürünlerinin çok daha iyi olduğundan söz açtı. Vladi bir biftek ve salatayla yetinmişti. İki günde iki iyi yemek. Yeni dünyada değeri yükseliyor olmalıydı. Daha sonra salonun dairesine dönünce bir şişe konyağı paylaştılar. Birden duygusallaşan Sao, arkadaşına para, Berlin'de ya da Paris'te bir daire, Dresden'de kendi adına bir enstitü, Münih ya da Viyana'da bir yayın evi veya Vladi'nin isteyeceği her şeyi teklif etti. Vladi minnetle gülümsedi ama başını hayır anlamında sağa sola salladı. Beni iyi dinle Vladi. Sen benim hayatımı kurtardın. Bunu unutur muyum sanıyorsun? Şimdi zenginim. Hayal bile edemeyeceğim kadar çok param var. Ben öldükten sonra karım da çocuklarıma yeter de artar bile. Para hala geliyor. Sana yardım etmek istiyorum. Sorun nedir Vladi? Ahlaki bir ikilem mi? Ha? Neden? İkilem ahlaki değil, varoluşsal. Nasıl yaşadığın, yaşayıp yaşamamaktan daha önemli. Gerard bu sorunu kendisini Yana'da bahçesinde ağaca asarak çözdü. Ama ben... Ama sen öyle değilsin Vladimir meğer. Sao sanki tutsaymış gibi yakaladı dostunun kolunu. Sen öyle değilsin. Senin pes edeceğine inanamam. Tamam, batıdan gelen orospu çocukları seni işten attılar. Ama sen de onlarla mücadele etmelisin. Karşı mücadeleni ben finanse edeceğim. Bana yıllar önce öğrettiğin Brecht'in sözünü hatırlıyor musun? Rüzgar çıkarsa yelken açar, yelkenim yoksa branda ve direklerden bir tane yaparım. Vladi gülümsedi. Hiç rüzgar olmadığı gibi denizde söyleyecek tek şarkıları olan dev gemiler kol geziyor. O şarkıda Brecht değil. Deutschmark, Deutschmark, über alles. Birleşme bunların başına vurdu Sao. İçlerinden bazıları ne diyor biliyor musun? Büyümezsek daha da küçülürmüşüz. Sao, Vladi'yi öfkeli gördüğüne sevinerek gülümsedi. SDP'yi ima ederek, ya salyongozlar diye sordu. Genç Karl iyi yolda ki buna çok seviniyorum. Şansölyelikte bir dostum olursa işlerim iyice genişleyecek. Senin sadece biraz sakinleşmeye ihtiyacın var Vladi. Yeni Almanya 4. Reich'in cenini değil. Bazı budalalar böyle hayal ediyor olabilir. Ama Almanya burjuvazisi aynı yanlışı ikinci kere tekrarlamaz. Asla. Ben SDP'nin bir daha kazanacağından eminim. Daha zamanı var. Gerilemeyi durdurmak için beyin nakline gerek var. Aman neyse. Ölü politikadan ve ölü politikacılardan çok konuştuk. Paranın nereden geldiğini öğrenmek istiyorum Sao ve gerçeği istiyorum ona göre. Sao gülümsedi. Unuttun mu yani? Sana her şeyi anlatmıştım. Kendimi, ailemi, paramı, her şeyi. Beraber geçirdiğimiz o haftayı unuttun mu? Birleşmeden önceki hafta. Unutmuşsun anlaşılan. Özgürlük ve demokrasiyle sarhoştun. Onunla kıyaslanınca benim hayat hikayem önemsiz görünüyordu. Neyse boş ver. Sen haklıydın. Önemsizdir. Vladi, yan odaya geçip batı tarafına bir telefon etmeliyim. İşle ilgili. Uzun sürmez. Sen bir konyak daha iç. Anlatacağım çok şey var.